baş tacı.
Dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan tüm dünyaya yayılan sesimize. 14.06'yı gösteriyor saatler. Başkent Ankara'da Didem Güner'e ve Özlem Öztaş'ın hazırladığı baş tacı tam da 67. kez sizinle birlikte. Safa Ak'tan da çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Eğer telefon etmek isterseniz numaralarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Instagram'da da yerimiz var. Baş tacı alttan uzun çizgi ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuza TRT dinleme uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Çünkü biz yine orada olacağız. Ama güzel bir şarkıyla selamlayalım istiyoruz sizlere şimdi. Emel Sayın'ın sesini dinlemeye ne dersiniz? Rüyalar gerçek olsa.
Gerçek olsa seni her gün görürdüm, o incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum, yanar dallarda tüten ateşi söndürürdüm. Yatağına her gece gelincik doldururdum, dudağına bin kere öpücük kondururdum. Rüyalar. Rüyalar gerçek olsa. Gerçek olsa sana güller verirdim, o güllerle belki de kucağıma gelirdim. Sarılırdım boynuna, sokulurdum koynuna, o gül dudaklarını öperdim doya doya. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum, yanar dallarda tüten ateşi söndürürdüm. Rüyalar. Rüyalar gerçek olsa.
Geldiniz bir kez daha. Tatlı bir sohbete tanıklık edeceğinizi şimdiden söyleyeyim. Çünkü TRT Spor Spikeri Buket Sevinç Aykın'la birlikteyiz. Buket'cim hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum.
Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılında kadın sporcularımızın bir yıla sığması mümkün değil diyebileceğimiz kadar çok başarısıyla gururlandık. Biz voleyboldan basketbola, sporlarından boksa, atletizmden buz patenine kadar pek çok spor branşında dünya çapında başarılar kazandılar kadın sporcularımız. Sporcularımızın her birinin dilinde de başarılarının ardından Cumhuriyete bir teşekkür vardı. 2023 yılında efsane yazan kadın sporcularımızı ve spor olaylarını hep birlikte bir kez daha hatırlamak istedik biz. Bu yılı kapatmadan Buket'cim iyi ettik değil mi?
Çok çok güzel oldu. Çok da keyifli bir program olacak. Şimdi bu sınırlı süre içerisinde bu başarıları nasıl sığdırırız bilmiyorum.
Evet.
Koskoca bir yılın içerisinde
olsun,
yaşandı
başlayalım
ama
bir yerden.
Tabii ki kadın sporcularımız gerçekten göğsümüzü kabarttı bu sene. Çok güzel başarılara imza attılar. İlk kez kazandığımız kupalar var. Ve bunlar henüz başlangıç dedi bütün kadın sporcularımız. Hı-hı. Kazandıkları başarılardan sonra hep bir teşekkür vardı. Cumhuriyete, Atatürk'e.
Atatürk kadını olmak. İşte sen de onlardan birisin aslında Buket. Ben aslında sohbete oradan başlayacaktım. Bir taraftan evet konuları yetiştirmeye çalışıyoruz ama biz hani baş tacında genellikle ilham veren kadınları konuşuyoruz. Sen de onlardan birisin. Bizim hani şöyle TRT geçmişine baktığımızda sen çok daha iyi bilirsin. Belki ilk kadın spor spikerimiz Semahat mıydı?
Evet.
Semahat dediğim. Semahat şu an İstanbul Radyosu'nda mı?
İstanbul Radyosu'nda devam ediyor bildiğim kadarıyla. En son öyleydi.
Evet. Maçı anlatıyordu. Sonra sen mi bayrağı devraldın ve senin dengin arkadaşların var ama.
Var. Kadın. Var. Aha. Tabii tabii. Yani kadın olarak çok güzel işlere imza atan, çok güzel programlar yapan arkadaşlarım var. O yüzden bu halka içerisinde olmaktan çok mutluyum ben.
Değil mi?
Çünkü bir çarkın içerisindeyiz ve birisi bir iş yaptığı zaman diğeri de onu yanına çekmeye çalışıyor.
Çok güzel.
Çok keyifli. Şimdi kadın bir spor spikeri olmak ülkede aslında başlangıçta çok zordu.
Onu soracaktım.
Çünkü otomatik olarak bizde spor denildiğiniz zaman, spor spikeri denildiğiniz zaman futbolla bir eşleştirme yapılıyor. Ama spor sadece futbol. Futboldan ibaret değil. Çok fazla branş var ve çok da fazla başarılı olduğumuz branş var. Aslında futboldan daha başarılı olduğumuz çok fazla branşımız var. Dolayısıyla kadın olduğunuz zaman hemen şu soru soruluyor size. Offside nedir? Ben bir süre sonra şunu söylemeye başladım. Offside'ı bırakalım. Pasif offside nedir? Ondan konuşalım isterseniz deyince bu sefer tamam. tamam güzel. Demeye başladılar. Evet. Ya artık kabullenildi. Artık kadın da bir spor spikeri olabilir. Kabullenildi. O anlamda çok mutluyum bir kere. Arkadaşlarım da çok güzel işlere imza atıyor. Ben de işte Olimpiyat oyunlarını yerinde takip ettim. Dünya Kupası'nı yerinde takip ettim. Çok keyifli. Mesleki anlamda çok keyif veren işler. Ama hala biz TRT'ye girdiğimizde Sedat hocamız vardı. O da dış yayınlarda çalışırdı. Oldum dediğiniz gün öldüm dediğiniz gündür demişti bize. Onu hep kendime motto olarak edindim ben. O yüzden hiçbir zaman hani oldum değil daha başındayım diyorum. Yani daha yolun çok başındayım. Ama çok da keyifle yapıyorum bu işi. Kadın sporcularımızın özellikle bu kadar büyük başarılara imza atması da bir kadın olarak beni ayrıca gururlandırıyor.
Peki Geçim hani biz şöyle baktığımız zaman ben çok spora yakın bir insan değilim. Çok iyi bir izleyici değilim belki ama işte Zafer Akyol dediğimde işte çok güzel işte buz pateni anlatır. Evet. Ya da işte Cüneyt dediğimizde Cüneyt atletizm. Çok atletizm anlatır. Tenisi çok güzel anlatır çok. Falan. Bu böyle bir uzmanlaşma diye bir şey var mı spor spikerliğinde?
Tabii ki var. Yani çünkü bütün branşların birbirinden farklı kuralları var.
Sen kendini en yakın neyi buluyorsun?
Ben de Zafer Akyol'dan bayrağı devraldım. Sağ olsun o emekli olduktan sonra beni çalıştırdı.
Çok
jimnastik
güzel.
Anlatıyorum. Harika. Jimnastik anlatmaya beraber başladık. Sonrasında o Buket tamam artık seni yetiştirdim. Bundan sonra jimnastik yayınlarına sen tek başına gireceksin dedi.
Tamam.
Artık jimnastiği ben tek başıma anlatıyorum.
Ama maçta anlatabilir mi mesela Buket?
Yani çalışsam üzerine anlatırım aslında ama o konuda hala bir çekincem var. Zaman zaman aslında böyle talepler geliyor bizim editör arkadaşlarımızdan da. Ya Buket en azından özetlerle bir başlasan anlatmaya. Diyorum ki o kadar erkek hegemonyasının olduğu bir şey ki futbol anlamında söylüyorum bunu. Benim yaptığım en ufak bir hata böyle X'te TT olmamıza sebebiyet verir. O yüzden diyorum ben farklı branşları istiyorum. Zafer abiyle beraber anlatıma devam ediyoruz. Artistik patinaj anlatıyoruz. O anlamda yetiştirmeye çalışıyor beni. Şimdi branşlaşma çok önemli. Neden çok önemli? Her branşın ayrı kuralları var. Ve bizim hepsine hakim olma, hepsini %100 bilebilme gibi
şansımız
bir ihtimalimiz yok.
Yok.
Çünkü şampiyonaların bile kendi içerisinde kuralları değişiyor. Mesela 4 yılda bir yapılan olimpiyat oyunlarından sonra branşların kuralları değişir belirli oranda. Dolayısıyla bunu sürekli takip edemeyiz. O yüzden bir branşlaşma var hepimizde. Herkesin uzman olduğu bir branş var. Evet, bütün branşlara dair bilgilerimiz var. Ama anlatacak seviyeye gelebilmek için ya o branşa ilişkin her şeyi bilmeniz lazım.
Anlıyorum.
O yüzden bir branşlaşma var.
Evet, peki. O zaman şimdi senin tam da başlamak istediğin noktaya yine geri döneceğim ben biraz seni tanıdıktan sonra. Aslında ben Buket'i çok uzun yıllardır tanıyorum ama yani bir spor spikeri olarak yeni tanıyorum diyelim yani sohbet ediyorum. Şimdi evet hani branşlaşma dedik işte voleybol konusunda branş. Ve bu konuda gerçekten göğsümüzü kabartanlar var. Oradan mı başlasak bu geçeceğim?
Başlayalım çünkü voleybolda inanılmaz bir başarıya imza attık. 2023 yılı kadın voleybolcularımız için çok başarılı geçti. Sev Şampiyonlar Ligi finalinde bir kere iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Yani bu kadar önemli bir kupada iki takım Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Müthiş bir gurur. Yani kim kazansa bizim için
bizim
fark etmeyecekti.
Bizim şampiyondu zaten değil mi?
Burada tabii ki kazanan bir kişi oldu. Olacaktı. Altıncı kez kazandılar Vakıfbank ve müthiş bir başarıya imza attı bir kere. Onu bir kenara koyalım.
Vakıfbank mı kazandı?
Vakıfbank kazandı.
Ben Eczacıbaşı kazandı.
Evet. Kulüpler bazındaki başarı da bu.
Ha tamam Sev'de.
Tabii Sev'de
tamam,
böyle bu
tamam,
şekilde
tamam.
oldu. Sev Şampiyonlar Ligi finalini bu şekilde bitirdik.
Tamam.
Sonra yine Vakıfbank'la Eczacıbaşı Dynamic bir kez daha karşılaştı. Bu da Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'ydı. Evet. Burada Eczacıbaşı Dynamic kazanan taraf oldu. Fark etmez diyorum ya, bu iki Türk takımı finalde karşılaştığı zaman bizim için fark etmiyor. O yüzden çok büyük gururdu. Çok mutlu olduk tabii ki. Ama şimdi biraz daha şöyle yaza dönecek olursak, Temmuz ayına dönecek olursak.
Orada da ayrı heyecandı canım.
Orada inanılmaz bir maç izledik. Çünkü Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bize hep ters gelen takımlardı. Burada çok çok önemliydi. Çin'i 3-1 yendik ve Milletler Ligi şampiyonu olduk ve altını çizmek istiyorum, ilk kez oldu bu. Yani ilk kez kadın milli voleybol takımımız bu kupayı kazandı ve bizim için çok çok kıymetliydi. Milletler Ligi şampiyonu oldu. Şu anda zaten söyleyelim, dünyada ilk sıradayız. İlk sırada yer alıyoruz. Hani o futbolda ilk ona girmeye çalışırken biz şu an voleybolda, kadınlarda dünya bir numarasıyız. Bu yüzden çok göğsümüzü kabarttı milli sporcularımız. İlk Avrupa şampiyonluğumuzu da kadın milli takım olarak 3 Eylül'de kazandık. Yine 2023 yılında. Sırbistan'ı mağlup ettik ve Cumhuriyet'in 100. yılında altın madalyaya uzandık.
Sırbistan da çok zor bir takım.
Çok zor bir takım. Çok sert oynayan bir takım. O smaçları çıkarmak çok çok zordur ama gerçekten çok iyi. Yani kadın voleybol takımımız çok iyi ve diğer branşlara da örnek oluyor aynı zamanda. Yani bir başarı nasıl sürdürülebilir? Bir başarı bir kere kazanmanız önemli değil çünkü. Özellikle spor anlamında. Arkanızdan gelecek nesillerin de bu başarıyı devam ettirebilmesi, o bayrağı devralabilmesi o yüzden çok önemli. Şimdi Paris Olimpiyat oyunlarını bekliyoruz. Orada da ben altın madalya alamazsak başarısızlık sayacağım. Yani o kadar güveniyorum kızlarımıza. Çok da iyi bir takım
onun
kurgusu var.
Onun tarihi nedir bu geçecek?
O da Temmuz ayında başlayacak. Temmuz ayı ile Ağustos ayı içerisinde olacak. Temmuz'un sonuna doğru başlayacak. 2024'te. Ağustos'un ortasında 2024'te Paris'te Olimpiyat oyunlarında olacağız. Dediğim gibi altın madalyayı almazsak ben başarısızız diyeceğim. Artık hani biraz böyle tırnak içerisinde söylüyorum. Şımarıklık belki.
Bu. Evet, evet.
Hani zaten gidebiliyoruz. O elemeleri geçtik, kotaları
zaten geçtik. Altını zaten alacağız.
Bir de altın alacağız diye böyle bir beklentimiz var. Ama bu beklentiyi bizde yaratan tabii ki sporcularımız. Çok hırslılar, çok inanıyorlar. Onlar o kupaları kazandıktan sonra o gözyaşları, İstiklal Marşı okunurken bayrağımıza bakarak değil döktükleri mi? Gözyaşları, çok böyle tüyler diken diken izliyoruz.
Anlatırken bile benim tüylerim ürperiyor.
Ya, öyle çok oluyoruz. Güzel, hani onlarla birlikte o gururu bizler de yaşıyoruz. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Ve çocuklara da çok örnek alıyorlar. Son yıllarda özellikle bu başarılarla birlikte kız çocuklarının voleybola ilgisi çok arttı.
Çok doğru.
O yüzden bence çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Sadece bu başarıyı elde etmiyorlar. Aynı zamanda sürdürülebilir olması için de ellerinden geleni yapıyorlar. Voleybolda durumumuz böyle.
Çok parlak ve ilham verici gerçekten. Evet, diğer sporlara geldiğimizde.
Basketbola bakalım bir de o zaman. FIBA Kadınlar Euroleague'de de büyük bir gurur yaşadık yine. Prag'da düzenlendi dörtlü final ve Fenerbahçe Alagöz Holding ile Çukurova Basketbol ülkemizi temsil etmişti. İki Türk takımı finalde karşılaştı. Burada yine bir Türk finali izledik. Fenerbahçe Alagöz Holding kazandı. Dediğim gibi bizim için finalde iki Türk takımı olunca iyi olan
zaten
kazansın diyoruz. Bizim için fark eden bir şey olmuyor. Ve çok çok kıymetli, bu Avrupa'nın en büyük kupasını da kaldıran taraf Sarı Lacivertliler oldu. Onları da tebrik ediyoruz. Basketbol anlamında da yine çok başarılı işlere imza atacak sporcularımız ama bireysel olarak da çok başarılı olan sporcularımız oldu. Şimdi takım sporları evet çok kıymetli, çok önemli. Ama bireysel olarak da şimdi şöyle notlar çıkardım ben ama bunların hepsini tek tek konuşacak vaktimiz olacak mı?
Olur
bile.
Bakalım. Ama Aysu'dan bahsedeceğiz değil mi? Aysu Türkoğlu'ndan.
Tabii, tabii.
Çok hayranıyım onun.
Çok, yani onunla başlayalım o zaman.
Olur, Aysu'yla başlayalım.
22 yaşındaki bir yüzücüden bahsediyoruz. Aysu Türkoğlu. Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve aynı zamanda da en geç Türk sporcu unvanını kazandı Aysu. Ben yarışı da takip ettim. Tabii öyle çok mi? Uzun saatler sürdü öyle. Oturup da tamamını baştan sona izleyebilme fırsatımız olmadı ama vücudunda çıktığında yanıklar vardı. O soğuk yanıkları. Yani saatlerce yüzüyorsunuz ve soğuk bir suda yüzüyorsunuz. Beslenmeniz bile yüzerken. Çok zor, çok zor bir işe imza attı. Ama çıktığında o Türk bayrağını o kayalıklarda açtığında yüzünde gördüğünüz ifade ya böyle saatlerce yüzmüş biri gibi değil de ya evet bunu başardım bir Cumhuriyet kadını olarak buraya geçen en genç Türk sporcu oldum. İlk Türk sporcu oldum ve o gururu çok net gördüğünüz
ben
yüzünde.
Ben canlı yayında sohbet etme fırsatı buldum Aysu'yla. Dedi ki ben bu yarışa gitmeden önce vücudumu önce bir yağlandırdım. Yani beslenmesine orada hani soğuğa daha dayanıklı olsun diye bir katman biraz daha kilo almaya çalıştım falan dedi. Ve gerçekten çok zor. Dedim ben senin annen olsam ben seni yollamazdım bir kere. Ona zaten ben de anne babama söylemeden gittim.
Çok yani büyük bir emek var. Şimdi biz böyle başarılarını konuşuyoruz evet ama arkasında çalışma anlamında çok uzun var. Şimdi sende de iki kız çocuğu var. İkisi de voleybol oynuyor. Evet. Biraz önce yayına girmeden önce konuştuk. 5 gün antrenmanı var. Evet. Şimdi sporcular aslında ben hep şunu söylüyorum. Tırnak içerisinde hayatsız insanlar. Hı-hı. Bir yandan da genç sporculardan bahsediyoruz. Okulla birlikte bu işi götürmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Hem okul hem spor çok hem zor. De ardından gelen böyle bir başarı ya çok çok kıymetli ama çok zor bir hayatları var. Evet. O anlamda gereken önemin o takdirin de verilmesi lazım. O haklarının da verilmesi lazım. Birçok branşta çok başarılı olduk bu sene. O yüzden kısa kısa şöyle isimler bazında bir bahsetmek istiyorum. Merve Tuncel, gençler yüzme şampiyonası. Yine madem yüzmeyle başladık devam edelim. O da 1500 metre serbest stil finalinde altın madalya kazandı. Başarılı sporculardan birisi. Şimdi şöyle güreşe bakıyorum. Zeynep Yetkil 23 yaş altı güreş şampiyonasında altın madalya kazandı.
Bir kadın ve güreş değil mi? Ne kadar erkeğe yapıştırılmış bir spor aslında değil mi?
Hele bizde. Bizde çok da başarılı güreşçilerimiz var çünkü. Tabii. Atasporumuz ama kadınlar da bu konuda çok çok başarılı. Yasemin Adar Yiğit o da. 6. kez Avrupa şampiyonu
unvanını kazandı. Buket aklıma ne geldi sen onu anlatırken? Zeynep Yetkil'den bahsederken Dangal'dı değil mi? Hatırladın mı? Öyle film vardı. Hint filmi.
Evet.
Orada işte bir kadının babasının nasıl desteklediği ve sonunda o da güreşçi sanırım. Oradaki başarısı. Bir anda aklıma o geldi.
Tabii. Ya bunda aile desteği de çok önemli. Onun da altını çizelim. Çünkü çok zor şartlarda işte 5 gün antrenmandan bahsediyoruz. Yani çocuğun okuldan alacaksın, oraya götüreceksin. Hafta sonun yok, yaz tatilin yok. Şimdi ben yazın tatile çıktım. Bir yandan tabii sporcuları takip ediyorum. Bakıyorum antrenmanda. Yani 2 gün tatil yaptıysa ondan sonra antrenmana devam ediyor. Yani bu başarılar kolay kazanılmıyor. O yüzden onun da ciddi bir emek olduğunu, aile anlamında
bir emek
olduğunu. Ve feragat
yani özveri.
Tabii ki. Yani hayatınızın büyük bir bölümünü aslında bırakıyorsunuz. Başka ve disiplin. Spora adıyorsunuz. Ve spor kesinlikle disiplin. Yediğinize, içtiğinize, gramajınıza dikkat etmek zorundasınız. Yani en ufak bir şey sizi başka bir kategoriye alabilir. Başarısız olmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden çok disiplinli bir hayatları olmak zorunda. Ama bizim sporcularımız bunu çok güzel yapıyor. Başarılı, yani o disiplini çok güzel sağladılar. Sude Yaren Uzunçavdar var. O da Avrupa oyunlarında tekvando'da 73 kilo kategorisinde altın madalya kazanan bir diğer sporcu. Hani buralara böyle bronzları, gümüşleri yazmadım bile vaktimiz kalmaz.
Daha onlar da var.
Hani sadece böyle altınları şöyle bir hızlı not çıkarmaya çalıştım. Yine Avrupa oyunlarından devam edelim. Gülistan Turan var. Muay Thai'de 51 kiloda altın madalya kazanan sporcularımızdan biri oldu. Nesrin Baş, o da babasının haberi olmadan antrenmanlara katılan sporculardan birisi. Büyük bir başarı gösterdi. Avrupa 23 yaş altı güreş şampiyonasında altın madalya kazandı. Çok kıymetli.
Çok.
Yelken'e bakalım. Çok böyle su sporlarında belki konuşulmuyoruz ama Başak Mireli orada 23 Aralık'ta tek başına Cape Verde Island'da Mindalo Marina'dan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 24 gün zorlu bir yolculuk yaptı.
Tek başına.
Tek başına. Tek başına okyanusa
yaş
açıldı.
Yaş kaç? 20 kaç?
Yaşına
biliyor muyuz
bir bakmam
yaşını?
Lazım ya. Yaşından çok emin değilim
neyse,
şu anda.
Önemli. O da gençtir.
Genç tabii ki.
Bu kadar
ki.
Çılgın kim olabilir?
12 metrelik İstanbul adlıydı teknesi de bu arada. Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçerek Türkiye'den çıkan ilk kadın oldu.
Aferin Başak.
Yani çok başarılı. Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu zaten onları dinleyicilerimiz bilir. Olimpiyat şampiyonu iki boksçumuzdan bahsediyoruz. Tabii Avrupa oyunlarında onların altın madalya kazanması çok sıradan bir şey haline geldi. Olimpiyat altın madalyasından sonra Avrupa oyunları onlar için çok kolay bile geldi. Bediha Taç Yıldız var. O da yine Muay Thai'de. Çek rakibini mağlup etti, altın madalya kazandı. Nafia Kuş var. O da 73 kilo finalinde 2-0 rakibini mağlup etti, altın madalya kazandı. Yine gurur kaynağımız
onun
oldu.
Branşı?
Naz Arı
Nafia Kuş.
Nafia Kuş da şeyde, tekvando'da.
Tekvando.
Naz Arıcı var. Artistik buz pateni. Biraz önce açılışta söylemiştin. O da kariyerinde 5 kez dünya şampiyonu oldu.
Evet.
5 kez dünya
şampiyonu. Sen tanık
şampiyonu
oldun galiba birine Buket'cim. Ne
yani
dersin?
Yani Naz'ı izliyorum. Çok da büyük keyif alıyorum izlemekten. Çünkü bir yandan da artistik patinaj anlattığımız için Zafer Akyol'la birlikte onu ayrı bir gözle takip ediyorum. O da çok kıymetli ve 29 yaşında buz patenine başlayan bir sporcudan bahsediyorum.
Ne kadar
bakın.
Enteresan. Şu anda
yani
kaç yaşında
çok,
Naz
Arıcı? Çok başka bir şey. Naz'a bakayım 20, hemen bir.
29 yaşında
29
başlama.
29 yaşında bu
bir
spora başladı.
Onun öncesinde hangi spor varmış
aslında,
bu kez peki?
Hemen şöyle bakıyorum Naz'a. Spora başlamanın yaşının olmadığını gösteriyor. Evet tabii ki belli branşlar için mümkün. 1982 doğumlu bu arada
doğumlu.
Naz Arıcı.
Evet.
Yani 40 yaşın üzerinde şu anda Naz. Aslında elektrik elektronik mühendisliği mezunu.
Maşallah.
Sonrasında çalışıyor. Yani bir devlet memuru olarak çalışıyor.
Çok güzel.
Ve daha sonra buna başlıyor. Yani daha sonra başladığı bir spor. 29
hani
yaştan
spor,
bahsediyoruz.
Spor, hani ağaç yaşken eğilir olayı vardır. Evet. Yani ondan pek, yani o düsturdan pek vazgeçilmez yani. Yani küçük yaş 29.
Ağaç yaşken eğilir diye bizim atasözümüz var.
Ağaç yaşken eğilir, evet. Yani eğilmez dedim değil mi ben? Ağaç yaşken eğilir. Hani 29 yaş, hani o kasların, o esnekliğin kazanılması için sanki çok geçmiş gibi geliyor insana ama.
Normal şartlarda evet.
Hani genelde insanlar ilkokulda ve cimnastiğe taşırlar tabii, ya tabii, çocukları. Tabii. Baleye, cimnastiğe.
Tabii.
Böyle bir...
Benim şimdi 6,5 yaşında oğlum var, cimnastiğe gidiyor mesela. Hı-hı. Erken yaşta spora başlamak önemli ama.
Ama başarmış.
Başardı
bence
işte.
Çok önemli bir şey
çok
bu.
Çok enteresan. 2011 yılında başlıyor Nazarıcı. Buz evet. pateni macerasına. Evet. Normal şartlarda hani çalışıyorsunuz başka bir yerde. Elektronik mühendisliği mezunusunuz. Evet. Ama başlayıp da devam edebilecek. Üstelik 5 kez dünya şampiyonu olabilmek. Yani çok çok kıymetli. İşte bu biraz şöyle bir şey. Evet, vücut tabii ki belli bir noktada o istekliğe izin vermek durumunda. Hı-hı. Her branş için belki bunu söyleyemeyiz ama o istek, o azim, o nelere başarabileceğinizi gösteriyor aslında. Gerçekten
bence
istediğiniz
de.
Zaman bence biraz Türk kanalında da bu var zaten.
Ben de onu hani diyecektim.
Gidelim şöyle geçmişe mesela Kurtuluş Savaşı yıllarına. Yani hı-hı, kadınlar hı-hı. cephelerdeydi. Birçok şeyde o erkeklerin arkasındaydı, destekti. Hı-hı, o yüzden hani Türk kadını istediği zaman
yapar.
Gerçekten evet. başarabiliyor. Naz da bunun en güzel örneklerinden birisi.
Maşallah, yol açık olsun.
Para okçulukta da çok başarılıydık. Merve Nur Eroğlu. O da para okçuluk dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Hı-hı. Şahika Ercümen. İsmi eminim tüm dinleyicilerimize tanıdık gelir. Dünya Serbest Dalış Kupası'nda sabit ağırlıkla ilk 100 metreye inen Şahika Ercümen Türkiye rekorunu da kırdı. Zaten her dalışı bir rekor onun. Ve girer denizin altında Doğu Türk bayrağını açar. Çok kıymetli. O da rekorlarına rekor ekleyecektir. Tuğba Danışmaz yine bu sene konuştuğumuz sporculardan birisi. 2023 Dünya Üniversite Oyunları'nda ülkemizi temsil etti ve kadınlar 3 adım atlamada dünya şampiyonu oldu. Olimpiyat oyunlarında da açıkçası ben kendisinden beklentimin yüksek olduğunu söyleyeyim. O da böyle dezavantajlı dediğimiz sporcular vardır bizim. Hayatı nispeten daha zorluklarla geçmiş sporcular vardır. Onlardan Tuğba da onlardan birisi. Zor şartlardan başarının nasıl çıkabileceğini gösteren sporculardan birisidir. Hikayesine belki bilen, okumuş olan dinleyicilerimiz vardır. Zor bir hayattan buraya gelip bu başarıları elde etmiş sporculardan biri Tuğba. Evet. En güzel örneklerden biri. Evet, yaşamınızda mutlaka herkes zorluk yaşıyor ama bazılarınınki çok daha dezavantajlı. Ama dezavantajlı da başlasanız o şartları bir yerde eşitleyebildiğinizi gösteren kadınlardan
birisi. Tuğba bu hikayesini paylaşmışlığı var
tabii,
değil mi?
Tabii,
hani
tabii.
Anlatmamıza sakınca tabii, var
yani
diye düşünüyorum.
İnternet üzerinde hikayesi var. Ailesiyle ilgili sorunlar yaşamış olan sporculardan birisi ama oradan çok güzel sıyrılmış, çok büyük başarılara çok imza atacağından emin olduğumuz sporculardan birisi Tuğba. O yüzden göğsümüzü gerçekten çok kabartan sporculardan birisi. Kickboksa bakalım Emine Arslan. Yine o da Avrupa oyunlarında altın madalya kazanan sporculardan biri. Dilek Koçak yine atletizmde Avrupa şampiyonu oldu. İsrail'de düzenlenen 20 yaş altı Avrupa atletizm şampiyonasında. Genel olarak böyle. Şimdi ben sadece hani Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, altın madalyalar onlarla ilgili notları aldım ki hem dinleyicilerimizi çok sıkmayalım hem de zamanımızı verimli kullanalım diye. Evet. Genel olarak 2023 kadınlarda spor anlamında bu şekilde geçti. Gördüğünüz gibi tek bir branştan bahsetmedim başladığımızdan beri.
Tabii.
Birbirinden farklı branşlardan bahsettim. Hatta bazılarında erkek hegemonyasının olduğu branşlardan
tabii,
bahsettim.
Güreş gibi.
Ama burada işte Avrupa şampiyonlarımız var, dünya şampiyonlarımız var. O yüzden 2024 yılın da ben bu başarıların devam edeceğine yürekten inanıyorum. Evet. Çünkü çok çalışıyorlar. Çok da başarılılar.
Yani evet, Türk kadınlığını bir kere her şekilde, Cumhuriyet kadınını gerçekten tam da 100. yıla layık bir şekilde dolu dolu temsil etmiş isimlerden kesinlikle. Bahsettik. Ve daha niceleri var tabii. Bizim zamanımızın yetmediği Buket'cim. Çok teşekkür ederiz Buket.
Rica ederim. Ben teşekkür
kolaylıklar
ederim.
Kolaylıklar diliyoruz
çok
sana da canım.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, TRT Spor Spikeri Buket Sevinç Aykın'la sohbet ettik sevgili dinleyenlerimiz. Cumhuriyet'in 100. yılındaki bize gurur veren kadın sporculardan bahsettik.
Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca Bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağıran, en doğru sayılır insanlar iş gitmeyince. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde, insanlar umursamayınca. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur.
Uyku bir kuş gelip konmuş gözlerine. Çık çık çık güzel yavrum, o biricik pek minicik. Kuş kuş kuş kuş, babası da ninni uydurmuş. Tatlı kızım ışıl mışıl uyumuş. Işıl ışıl mışıl mışıl, gelen kimmiş bir bakalım. Uyku dedeymiş, ne getirmiş uyku. Bu ne hoş bir duyguymuş.
Sevgili dinleyenlerimiz, evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulan Yanındayız Derneği yeni ve ilginç bir projeyle karşımızda. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek için hayata geçirdiği Eşitlik Ninileri albümünün lansmanı 3 gün önce gerçekleştirildi. Evet, Eşitlik Ninileri. Tüm geliri Mor Çatı Derneği'ne bağışlanacak olan Eşitlik Ninileri projesinde sözleri değerli şairimiz tarafından yazılan niniler Teoman, Gökhan Özoğuz, Celil Nalçakan, Bülent Şakrak ve Mert Fırat tarafından seslendirildi. Eşitlik Ninileri projesinin ortaya çıkışı ve amacından söz edeceğiz biz. Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı bizimle. Merhaba Selen Hanım.
Merhaba.
Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu fırsat için de çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Evet, az evvel bir Teoman'ın seslendirmiş olduğu Mışıl Mışıl adlı eşitlik ninilerinden birini dinledik. Az evvel de söylediğim gibi Eşitlik Ninnileri Projesi'nde sözleri değerli şairlerimiz tarafından yazılmış ninniler olduğunu biliyoruz. Ve işte böylesi önemli hepimizin sevdiği Teoman gibi, Gökhan Özoğuz, Celil Nalçakan, Bülent Şakrak, Mert Fırat gibi ünlü isimlerin de seslendirdiği ninniler var. Peki bu proje neden ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı, nasıl bir hazırlık süreci izlediniz?
Çok teşekkürler. Bu proje aslında Yanındayız Derneği'nin paydaşı olduğu, ortaklarından olduğu bir proje. Dişi Business Dergisi ve Enerji Sayı İşbirliği ile ortaya çıktı. Aslında projenin mimarı İsmail Baydar. Uzun zamandır biz bir işbirliği yapmak istiyorduk ve kendisiyle de görüşüyorduk. Çok heyecanlandık bize bu projeyi getirdiğinde. Çünkü Yanındayız Derneği'nin temel savunduğu amaçlardan biri de ev emeğinde ortaklık. Çocuk bakımının, ev bakımının, anne ve babanın ortaklaşa işte birlikteliğiyle olması. Dolayısıyla biz bu alana yönelmek ve burada bir takım farkındalık çalışmaları zaten yapmak istiyorduk. Açıkçası bu kadar geniş kapsamlı ilk projemiz diyebilirim. Biz de çok heyecanlıyız. Etkilerini sabırsızlıkla bekliyoruz.
El emeğinde ortaklıktan kastımız nedir?
Şöyle ki, şimdi biliyorsunuz biz kadın haklarını destekleyen örgütler, dernekler ve bizim gibi Yanındayız gibi bu işe farklı açıdan bakan, yani erkeklik tarafından bakan, erkeklerin aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bu mücadeleye katkı sunmasını amaçlayan örgütler, hepimiz aslında kadınla erkeğin her koşulda eşit haklara sahip olmasını savunuyoruz. Çoğunlukla bunu toplumsal hayatta yapıyoruz. Örneğin İş dünyasında eşitlik diyoruz. İş dünyasına ve istihdama kadının daha çok katılımını, erkekle eşit şartlarda katılımını konuşuyoruz. Hı-hı. Ya da siyasete biliyorsunuz eşit katılımı konuşuyoruz. Hı-hı. Şu anda yerel seçimler arasındayız. Evet. İşte kadın adaylar için çağrılarda bulunuyoruz. Akademik hayatta, yerel Hı-hı. yönetimlerde, iş dünyasında daha doğrusu yani toparlamak gerekirse toplumsal hayatta kadın evet. ve erkeğin eşit Hı-hı. şartlarda olması çok önemli. Evet. Bunun yanı sıra ev hayatında da eşit şartlarda olması çok önemli. Her şey orada filizleniyor. Tabii ki çocuğun doğduğu ortam ve onun doğduktan itibaren yaşadıkları da çok önemli. Dolayısıyla ebeveyn kavramı sadece annelik olarak ele alınsın istemiyoruz. Ebeveynlik aslında anneyi ve babayı ifade ediyor. Hı-hı. Dolayısıyla her söylemimizde örneğin annelik izni kadar babalık izninden de bahsetmek istiyoruz. Kadınlara ve erkeklere bu hakları eşit olarak verilirse biz de onları hem evde hem de toplumun her alanında eşit olarak görmeye devam edeceğiz.
Hı-hı. Yani el emeğinde ortaklık evet. dediğiniz bu değil mi? Evet. El emeği.
Hı-hı. Ha, evde yani evin içinde.
Ev emeği. Olabilir. Bakın evet, ben evet, hep el diye duyuyorum ya. O yüzden evet, el emeğinde ortaklık telefon. Ne? Tam soru ev evet. emeğinde ortaklık.
Evet. Çok, evet yani çok... aslında yani çocukların anne ve babayla ev hayatı içinde de hane tamam. içinde de evet bir eşitlik tamam. görmesi tamam. Ve bakım işlerinin, ev işlerinin sadece kadınlara ve çocuk ve bebek bakımının da aynı şekilde sadece kadınlara atfedilmemesi, onu savunuyoruz. Dolayısıyla hani ninni söylemek çok çok derin bir şey. Babaların ninni söylemesini vurgulamak istiyoruz bu projeyle de. Aslında ilk günden itibaren çocuğun, bebeğin sorumluluğunu anneyle birlikte eş zamanlı alması vurgulanıyor.
Doğru.
Evet.
Evet, yani bu bir şekilde aslında kadınların yıllar sonra seni büyütmek için saçımı süpürge ettim ben demesine engel olacak bir şey.
Evet.
Bence erkekler bu fikre sahip çıkmalı.
Kesinlikle öyle. Bir de şey duyuyoruz ya mesela şimdi çok işte aydınlık, bu konuda çok farkındalığı olan gençler yetişiyor. İşte onlarla ilgili övgü yapılırken hep şey diyor, çok iyi bir anne yetiştirmiş yani. O yüzden işte annenin yansıması. Zaten anne nasıl yetiştirirse öyle olur falan. Bu da biz alışmışız yani hep böyle kullanıyoruz ama aslında umarım hani yakın gelecekte çok iyi bir anne baba yetiştirmiş bu çocuğu diye konuşuruz. Evet. Çünkü hep yetiştiren, büyüten evet yani anneyle özdeşleşmiş bir kavram. Biz burada ortak ebeveynlik olgusunu vurgulamaya çalışıyoruz aslında.
Doğru. Bunu sadece evet. hani ortak ebeveynliği şimdi yanlış anlaşılsın asla istemem. Anne baba ayrı olan çiftler de var. Yani anne çocukların tabii, tabii. annesi babası ayrı fakat işte aynı dili konuşabildiğiniz sürece yine siz beraber yetiştiriyorsunuz aslında o çocukları.
Aynen öyle, ortak değil sorumluluk tabii ki. Hı-hı. Birlikte yani o her türlü ortak Hı-hı. sorumluluk almak bakımda her zaman ve onunla kurulan diyalogta da öyle.
Tabii
o zaten etkilemiyor anne babanın ayrı ya da işte birlikte olması, boşanmış Hı-hı. olması. Hı-hı. Burada bir ortak sorumluluktan ve aslında bakım konusunda eşit bir paylaşımdan bahsediyoruz.
Mutlaka.
Kesinlikle.
Evet. Şimdi evde emekte ortaklık dedik ve bir taraftan da ninnilerden bahsettik. İşte eşitlik ninnileri. Büyük bir ihtimalle ismini hani nereden aldığını düşüneyim dedim ama kadın ve erkeğin eşitliğinden erkeğin de ninni söylemesi vurgusu var değil mi burada?
Evet, ters köşe. Yani çünkü biz işte yanındayız olarak biliyorsunuz aslında bu meseleye daha ters köşe bakıyoruz. Biz kadın güçlendirmesi yapmıyoruz. Erkeğin dahiliyetini sağlamaya çalışıyoruz. Aslında erkekten erkeğe bir köprü kuruyoruz. Yaptığımız her faaliyet bunun altını çiziyor.
Çok güzel.
Tıpkı bu projedeki gibi. Bu projede de erkekler yine bir köprü kursun istedik. Hem kaleme alan şairler erkek hem de seslendiren sanatçılarımız erkek. Bunu özellikle vurguluyoruz. Çünkü tam olarak bu konuya dikkat etmek istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi sadece kadınların aktif olacağı ve işte savunu yapacağı bir alan değildir. Erkekler de bu konuda gayet güzel rol model teşkil edebilir, örnek olabilir ve birbirlerine konuşabilir diyoruz aslında. O yüzden bu isimler özellikle erkek olarak projeye dahil oldular ve sağ olsunlar bizi hiç kırmadan hemen mutlulukla, memnuniyetle diyerek dahil oldular. Hatta bazıları ben hayatımda ilk defa ninni yazdım dedi. Mesela Suna Yakın'ın öyle çok güzel bir videosu var. İlk defa ninni yazdım dedi ve torununa yazdı, ona hitap etti. Biz de çok mutlu olduk bu kadar onların da içselleştirmesine.
Peki evet, ben de onu soracaktım. Hani ben az evvel biraz projeden bahsederken değerli şairlere ait sözler dedim. Ben de tam diyecektim ki size mesela diyecektim, az evvel Mışıl Mışıl'ı dinledik Teoman'dan. Onun sözleri kime ait diyecektim ama siz dediniz Suna Yakın kendisi yazdı dediniz. Şimdi orada da seslendirenler mi yazıyor? Nasıl bir süreç var
şöyle
orada?
Şöyle aslında Teoman'ın Haydar Ergülen'in kaleme aldığı bir ninni. Suna Yakın'ın ninnisini de sevgili Mert Fırat seslendirdi. O Efe'nin ninnisi diye bir ninni. Torunun adı Efe. Hatta biz tam lansmanı yaptığımızda bu hafta Suna Yakın da torununun yanına gitmişti. Barcelona'ya. Biz de oradan kendisinin hani videosunu dinledik. Burada hani bu şairlerimiz Ataol Behramoğlu'nun ninnisinde işte Gökhan Özoğuz seslendirdi.
Onun ismi nedir? Biraz bize bahseder misiniz içerikten?
Tabii. Ataol Behramoğlu mesela burada dediğim gibi şairler kendi duruşlarını, hayat felsefelerini de çok güzel yansıtıyor. Uyuma Çocuk diye bir ninni yazmıştı.
Çok güzel.
Ve onu da Gökhan Özoğuz'un bestesiyle hayat buldu.
Çok güzel. Gökhan Özoğuz hem bestelede hem de söyledi o zaman değil mi?
Aynen öyle. Hem besteledi hem söyledi.
Suna Yakın ikini Mert Fırat seslendirdi.
Aynen öyle ve diğer sanatçılarımız
Sensiz Olmaz da... Yavrum var. Az sonra dinleyeceğiz Bülent Şakrak'tan. Evet. Onun sözleri kime ait?
Haydar Ergülen'e ait yine. O üretti. Üç ninni de Haydar Bey'den.
Çok güzel. Onun bestesi kime ait o halde?
O da Teoman, ben şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim ama Teoman'ın olduğunu düşünüyorum diyeyim. Çünkü burada sanatçılarımız kendileri yorumladılar.
Çok güzel, çok keyifli. Benim saydığım isimler dışında Teoman, Gökhan Özoğuz, Celil Nalçakan.
Celil Nalçakan var. Yarınlar Senin Olsun ismini seslendirdi.
Onun sözleri kimin?
O da yine Haydar Bey'in, yani üç ninni onun. Üç şairimiz katkıda bulundular.
Harika. Peki şimdi bu bir albüm değil mi?
Evet, bir albüm.
Eşitlik ninnileri bir albüm ve bu satışta şu anda, doğru mu?
Evet, yani dijital müzik platformlarında aslında tüm platformlarda şu an eşitlik ninnileri diye aratıldığında her platformda bu albüm karşınıza çıkıyor.
Anladım, çok güzel.
Evet.
Ve geliri de Mor Çatı'ya mı bağışlanacak?
Evet, onu iyi ki altını çizdiniz. Bu projenin belki de en anlamlı taraflarından biri Mor Çatı'ya bağışlanacak olması, telif gelirlerinin. Dolayısıyla ne kadar çok dinlenirse o kadar çok o tarafa da, yani kadına yönelik şiddetle mücadeleye de katkı sunacak bu proje. O yüzden o boyutuyla da bizi çok mutlu ediyor.
Ne kadar çok dinlenirse dediniz ya, artık hani olay biraz böyle farklı bir kulvara girmiş durumda teknolojiyle birlikte. Evet. Diyelim ki biz bir müzik platformunda bunu dinledik. Onun da katkısı var mı? Yani ille dokunduğumuz bir CD almamıza gerek var mı?
Yok, hayır. Müzik platformlarından dinlenme oranlarıyla
harika.
Tabii ki.
Çok güzel.
Dolayısıyla mesela dinlediğiniz müzik platformu hangisi ise orada dinledikçe ve bu işte hit aldıkça yeni dünyada sizin de dediğiniz gibi Mor Çatı'ya daha çok gelir olacak.
Tamam,
biz de
o zaman...
yüzden hani kadına şiddete karşı duruşu olan bir hareket olarak, yanındayız olarak da bu boyutuyla da çok mutlu ediyor bizi proje.
Çok güzel. O zaman biz sizi acaba hatta tutsak mı, uğurlasak mı bilemedim ben. Uğurlayalım olmazsa. Şöyle yapacağız. Isterdim. Biz de bir katkı sunmak için Bülent Şakrak'tan Sensiz Olmaz Yavrum dinleyeceğiz çünkü.
Evet, çok güzel olur.
Tamam, bizim de böyle bir katkımız olsun çorbada o halde.
Çok çok teşekkürler. Evet, bizim kurumsal ortağımız, bilmiyorum bahsetmekte sakınca var mı?
Estağfurullah, buyurun.
Yani İsmen kurumu da altını çizmek isterim bu projenin destekçisi olarak. Enerjisa'nın desteklediği bir proje. Sensiz Olmaz da onların aslında mottoları, sürdürülebilirlik çerçevesinde çok çok çalışma yapıyorlar bu çatı altında. O yüzden bu ninniyle bitirmek de çok güzel olacak.
Tamam, peki.
Onunla kapatalım. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı'yla sohbet ettik. Bir dinleyelim, sonra ninni üzerine yine konuşacağız biz sizinle.
Ben yavruma derim ninni, uykuların en güzeli. Senin olsun, rüyan olsun, gözlerin sevinçle dolsun. Yaşam boyu gece gündüz açık olsun yolun senin. Kulağından eksilmesin canım yavrum ninnilerin. Sen benim her şeyimsin, hayatımın sen. Sensiz olmaz bilirim, ninni sevincim ninni. Sen benim her şeyimsin, hayatımın rengisin. Sensiz olmaz bilirim, ninni sevincim.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, Bülent Şakrak yorumladı Sensiz Olmaz şiirini. Bestelenmiş ninni şeklinde Eşitlik Ninlileri projesinde yer alıyor o da. Dediler ya Sayın Akçalı, sadece müzik platformlarında Eşitlik Ninlilerini dinlemeniz dahi Mor Çatı Derneği'ne bir katkı sağlayacaktır. Buradan elde edilecek ne kadar çok dinlenirse o kadar çok bağış toplanacak ve bunlar da elbette Mor Çatı'ya verilecek. Dolayısıyla biz de istiyoruz ki dinleyelim, sizler de dinleyin ki hepimizin katkısı olsun Yanındayız Derneği'nin de desteklediği Mor Çatı Derneği'ne. Ve sevgili dinleyenlerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Saatlerimiz 14.49'u gösterdi. Böylelikle bir haftayı baş tacıyla sonlandıracağız biz. Size, hepinize çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar baş tacını, 67. yayınımız yılısı bu bizim, biliyorsunuz. Yavaş yavaş artık yılın da sonuna geliyoruz. Biz baş tacıyla önümüzdeki hafta vedalaşacağız. Yanılmıyorsam son bir haftamız kaldı. Vedalaşacağız. Sonrasında yepyeni programlarla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu birbirinden güzel, birbirinden özel ve özenle hazırlanmış programlarla yayınına devam ediyor olacak. Sefa Aktan'da çalıştık bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, önümüzdeki hafta yani son baş tacında buluşmayı dört gözle bekliyorum. Hoşçakalın.
Arayıp sormasan da unuttum seni sanma. Dünya bir yana, sen bir yana. Aşık ettin beni kendine, sonra da terk ettin gizlice. Aradım seni her yerde, hiç kimselere soramadım. Bekledim dön diye, dönmedin bile bile. Bile bile sevdiğimi korkundan gelmedin. Arayıp sormasan da unuttum seni sanma sakın. Dünya bir yana, sen bir yana. Nasıl olsa bilirim kimlerlesin, ne yaptın neler ettin. Aklım fikrim hep sende, sevsen de sevmesen de. Seni hiç aldatmadım, aldatmayı hiç sevmem.
Baş tacı.